Ayrım 8.
Nimetta o kalabalıkta Matt'i kaybetmişti. Yanında duran İngiliz gazeteciye duyduklarını tercüme etmeye çalışıyordu. Biri omzuna dokunduğunda Matt'in onu nihayet bulduğunu zannederek döndü ve Stefan'ı gördü. Ne işin var burada Nimetta? Senden başka birini bulamadılar mı savaş muhabiri yapmak için? Diye soruyordu Stefan. Ah Stefan! Ağzını kulaklarına kadar yayıldığını fark etti. Sevincin gözlerine yansımasına engel olamadı Nimetta. Stefan elini avuçlarına alıp yanağına bir öpücük kondurdu. Seni çok iyi gördüm. Her zamanki gibi fıstıksın Nimo. Nasılsın Stefan? Nasıl olabilirim dersin? Savaşa giriyoruz. 2 gün içinde orduya katılacağım. Sırp kasabını durdurmak mümkün olmadı gördüğün gibi. Gönüllü mü yazıldın? Gönüllüsü gönüllüsüzü yok bu işin. Ayakları üstünde durabilen her Hırvat eline bir silah almak zorunda. Bizim artık bir ordumuz yok ki Nimetta. Yakın zamana kadar JNA diye bir ordumuz vardı. Ama onu Sırplar çaldı. Her neyse benden durumlar böyle. Sen ne arıyorsun bu cehennemde? Koca mı? Dedi Nimetta. Anlamadım. Kinindeki şantiyeyi çaresiz devretmişti Burhan. Son birkaç muamele için Hırvatistan'a. Sustu. Kinin artık Hırvatistan'da değildi. Kinine gitmişti ki Kijevo olayları patladı. Ondan hiç haber alamadım. Zagreb'e geçeceği haberini yolladı. Bir arkadaş vasıtasıyla. Onu bekliyordum burada. Birlikte dönelim diye ama bu sefer de bu iş... Bu durumda biraz zor gelir dedi Stefan. Sen Bosna'ya dön Nimetta. Hırvatistan karışıyor. Burhan nasılsa bir yolunu bulur dönmenin. Çok ısrar ettim buraya gelmek için. Şimdi savaş patladı diye dönemem. Ortalık durulana kadar kalıp haber geçeceğim Saraybosna'ya. Basın sözcüsü balkonda gözüktü. Avluda uğultu azalır gibi oldu. Adamın sesi hoparlörden yükseldiğinde Stefan, Nimo öğlen yemeğine otele gel birlikte bir şeyler atıştıralım dedi. Yanında duran İngiliz gazeteci Nimetta'nın söylenenleri çevirmesini istediği için kolunu çekiştirip duruyordu. Bekleyin, birazdan her şeyi İngilizce olarak tekrar edecekler dedi Nimetta. Adamın ısrarla sorduğu bir iki şeyi yanıtladı. Tekrar öte yanına döndüğünde Stefan uzaklaşıyordu. Ona yemeğe gelemem diyemeden gitmişti Stefan. Nimetta öğlen yemeği için otele gitmedi. Tüm gazeteciler, televizyoncular ve haberciler boğazlarına kadar işe batmışlardı. Yaklaşık saat başı verilen basın bültenlerini izliyor, resmi haberler dışında bilgi toplamaya çalışıyor, havayı kokluyor ve yorumlarını kendi kanallarına, gazetelerine bir an önce iletmeye çalışıyorlardı. Kimsenin değil yemek yemek, başını kaşıyacak vakti olmamıştı. Nimetta nefes nefeseydi. Gün boyunca yoğun koşuşturma içinde düşünecek, iç hesaplaşma yapacak zamanı bulamamıştı. Tanrı bu sefer onu Stefan'dan korumaya kesin karar vermişti demek ki. Bütün gün oradan oraya savrulduktan, son haberleri takip edip Ivan'a ilettikten sonra diğer habercilerin de Matt'in uzun günü bir barda içkiyle yorgunluk atarak bitirmeleri ısrarına karşı koyarak nihayet otel odasına kapağı attığında saat gece yarısını geçmişti. Nimetta'nın ayakta duracak hali kalmamıştı. Yorgun bedenini duşa sürükledi, sıcak suyu boşuna bekledi, soğuk suyla banyo yapıp sarındığı havluyla yatağa uzandı. Telefonu kucağına çekti. Bu saatte uyumuş olduğunu bile bile aradı annesini. Annesinin uykulu sesi endişe doluydu. Hayrola kızım, neredesin, iyi misin diye sordu Raziye Hanım. Anne kusura bakma, uyuduğunu tahmin ettim ama bu haberi sabah erkenden çocuklara ver istedim. Yarın gün boyu telefon edecek vakti yine bulamayabilirim. Burhan'dan haber aldım. Bulunduğu bölgede çarpışma çıkınca Zadar'a geçmiş. Zadar'daki haberci arkadaşlara ulaşmış. Bugün bir ara konuşabildim bile onunla. Ortalık biraz sakinleşince Zagreb'e gelecek, birlikte döneceğiz. Bizi merak etmeyin dedi. Sen niye onu bekliyorsun bu hengamenin ortasında kızım? Kalk gel çocuklarının başına. Burhan nasılsa bulur yolunu. Benim yerime başkasını yollayamaz artık Ivan. Bir süre daha kalmaya mecburum anne. Şart mıydı gitmen? Buradan da arayabilirdim kocanı. Neyse anne, bu saate tartışmayalım canım. Beni merak etmeyin, kendinize iyi bakın dedi Nimetta. Telefonu kapamak için acele ediyordu ama annesi lafı uzattıkça uzatıyordu. Çok yorgunum anne. Sen de her zaman olduğu gibi dırdır ediyorsun. Artık kapatıyorum. Allah'a emanet olun dedi Nimetta. Beni azarlamak için mi uyandırdın kızım dedi Raziye Hanım. Burhan'ı bulduğumu söylemek için uyandırdım dedi Nimetta. Telefonu yerine koydu. Her zamanki gibi annesi yormuştu yine onu. Islak havluyu bedeninden sıyırıp yatağın içine girdi, uykuya bıraktı kendini. Tam dalmak üzereydi kapısı vurulduğunda. Fırladı, yatağın ayak ucunda yere düşmüş yatak örtüsüne sarılıp kapıya koştu. "Kim o? Ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Aç Nimeta," dedi Stefan. Nimeta araladığı kapının arkasında Stefan'ın yorgun, sararmış yüzünü gördü. Zinciri çözüp açtı kapıyı. Odanın ortasına yürüdü Stefan. "Neden gelmedin?" diye sordu. "Nereye?" "Öğlende otele." "İşim vardı Stefan, merkezden ayrılamazdım." "Yalan söyleme. Yemin ederim, yarım saat olmadı otele döneli. O kadar yorgunum ki hemen uyumuşum." "İşin olmasaydı gelir miydin?" Yanıtlamadı Nimeta. "Neden korkuyorsun benden? İstemediğin hiçbir şeye zorlamadım seni." Stefan yatağın ucuna oturdu. Nimeta ayakta örtüye sarılı, Stefan yatağın ucunda bir süre sessiz durdular. "Yanıma gel Nimeta," dedi Stefan. Nimeta kımıldamadı. "Yanıma gel. Çünkü sanırım bu beni gerçekten son görüşün olacak. Dışarıda tahmin edemeyeceğin kadar gaddar bir savaş var. Hiç kimse de insanlıktan eser kalmamış. Ne Sırplarda ne de bizde. Size de sıra gelecek yakında ama önce ölmek bize düştü. 2 gün sonra orduya alınıyorum. Sırplar çok güçlü. Onların ağır silahlarına, toplarına, tanklarına ve profesyonel ordusuna karşın biz tencere, tava, av tüfeği gibi nesnelerle karşılık vereceğiz. Hiçbirimiz asker değiliz. Yurdunu korumak isteyen adamlarız sadece. Hepimiz öleceğiz. Hiç kuşkun olmasın. Bu savaşı Sırplar kazanacak. Ama en azından kağıt üstünde kazanmamaları için savaşarak ölmeyi göze aldık. Nimeta örtü ayaklarına takılarak yürüdü yatağa doğru. "Nimeta, ölüme gitmeden önce benimle ol. Bırak seni doya doya son kez seveyim." Stefan elini uzattı, Nimeta'yı sarmalayan örtüyü ucundan tutup çekti. Nimeta'nın beyaz dolgun gövdesi sedef gibi parladı loş ışıkta. Yaşlar yanaklarından kayıp göğüslerinin üzerine damlıyordu. Stefan o damlalara dudaklarını değdirdi. Ateş gibiydi dudakları. "Sev beni Stefan," dedi Nimeta. "Beni hiç durmadan sev, gidene kadar." Güneşin ilk ışıkları üstlerine düştüğünde önce Nimeta uyandı. Yanında yatan adıma baktı. Yine her zamanki gibi yenik düşmüştü duygularına. Nirsa da haklı çıkmıştı. Ona hayır dememek için her zaman çok geçerli bir nedenin olacak Nimo. Çünkü sen ona aşıksın demişti. Nimeta artık her türlü bahanenin tükendiğini düşündüğü, iradesine hakim olduğunu sandığı bir anda hiç aklına gelmeyen bir nedenle yine onunlaydı. Stefan'ı ölüme yollamadan önce son kez için. Onun kollarında, onun dudaklarının, ellerinin arasında defalarca son kez sevişmek için. 2 gündür doyasıya yaşadığı bu aşkın ona bir ömür yetebileceğine inanıyordu. Hiç çıkmamışlardı odadan. Met'in bitip tükenmeyen telefonlarını susturmak için bir not yollamıştı ona. "Met, beni 1-2 gün arama. Özel bir işim var, sen anlarsın." Met'in 2 gününü kocasını aramakla geçireceğini ya da onu bulduğunu sanacağından emindi. Israrla Hırvatistan'a gelmek istemesinin nedenini biliyorlardı arkadaşları. Bu satırları yazarken utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Elleri titremişti. Kocasını da alet ediyordu üstelik kendi suçuna. O anda farkında değildi ama yüreğinin en derinlerinde dedikoduları önleyerek Burhan'ı korumak dürtüsü de vardı. Vazgeçemediği kocasını korumak. Sevişmekten yorgun düştükleri zamanlar konuşmuşlar, atışmışlar, hayal kurmuşlar ve gülmüşlerdi Stefan'la. "Stefan, eğer benimle evlenmeyi kabul etseydin sana benzeyen çocuklarımız olurdu. Kızımıza adını sen seçerdin, oğlumuzun adını Stefan koyardık," demişti. "Babamın adını yani." "Babanın adı da mı Stefan'dı?" "Evet." "Ya büyük babanın?" "Onun da." "Niye ille de Stefan'sınız hepiniz? Başka isim yok mu Hırvatlarda?" diye sormuştu Nimeta. "Bir büyüğümüz yüzyıllar önce öyle vasiyet etmiş," diye anlatılır aile içinde. Kuşaktan kuşağa aktarılmış bir vasiyet. Değişmez bir geleneğe dönüşmüş. Hepimiz Stefan'ız işte. "Benim bir oğlum daha olursa kendi babamın adını koymak isterdim. Fikret, babanın adı değil mi?" "Oğluma annemin çok sevdiği dayısının adını koyduk," demişti Nimeta. Stefan Nimeta'nın ellerini tutup gözlerinin içine bakmıştı. "Nimeta, çok ciddiyim. Bu savaş biterse, ben sağ kalırsam..." "Hayır Stefan, Burhan'ı hiçbir şekilde terk edemem ben. O çocuklarımın babası. Bana söz vermiştin son kez diye. Yalvarırım ölme. Sağ kal ve çok uzun yaşa. Ama dönme sözünden. Bir daha arama beni. Beni biraz olsun seviyorsan arama. Her bir buluşmamızda, sevişmemizde ben 20 savaşa birden katılmış gibi hissediyorum kendimi. Yaralanıyorum, ölüyorum. Utanç ve pişmanlık beni öldürüyor. Senden ayrılıyorum. Bu kez de içim ölüyor. Çok zor toparlanıyorum Stefan. Lütfen. Peki Nimeta, demişti Stefan. Kim bilir kaçıncı kere. Ama bu kez gerçekten sondu. Yüreğinde hissediyordu bunu Nimeta. Bu sabah uyandığında giyinip gidecek, gönüllü orduya teslim olacak ve muhtemelen o günün sonunda bir bombalı saldırıda ölecekti Stefan. Yataktan sessizce çıkıp banyoya geçti. Soğuk suyun altında dakikalarca kaldı. Vücudu gibi ruhunu da yıkamak istercesine. Uzun uzun dişlerini fırçaladı, saçlarını fırçaladı, gözlerinin altındaki mor halkaları kapatmaya çalıştı pudrayla. Ruju önce dudaklarına sürdü, sonra yanaklarına değdirip parmaklarıyla yaydı. Bembeyaz yüzüne biraz renk gelmesi için. Odaya geri döndüğünde yatak boştu. Başucundaki komodüre bir not bırakmıştı Stefan. Elveda sevgilim, beni ölüme çok mutlu yolluyorsun ama eğer sağ kalırsam sana verdiğim sözü tutacağım, diye yazıyordu. Sırp milisleri ve JNA, Kuzey Doğu Hırvatistan'da petrol zengini bir üçgeni ellerinde tutuyorlardı. Vukovar şehri ilerlemelerine bir engel teşkil etmekteydi. Tuna boyundaki bu güzelim şehir, Sırplar tarafından hallaç pamuğu gibi dağıtılmadan bir gün önce Burhan Zagreb'e sağ salim ulaşabildi. Karakoç'a kavuşmanın sevincini yaşayamadılar. 4 Ekim günü Vukovar'daki hastanenin üzerine iki bomba indirdi Sırplar. Bombanın biri hastanede yatmakta olan bir yaşlı adamın yatağında patladı. Sokaklarda cesetler üst üste yığılarak tümsekler meydana getiriyordu. Yaklaşık 2000 sivil insan Vukovar sokaklarında deliler gibi sağa sola koşuşuyor, rastgele açılan ateş altında vurulup olduğu yere yıkılıyordu. Kijevo baskısının daha geniş kapsamlısını uyguluyordu Sırplar. Evler yağmalanıyor, kan gövdeyi götürüyordu. Sırplar Ekim ayında Karadağ üzerinden Dubrovnik'e saldırdılar. Bu saldırı için geçerli bir nedenleri de yoktu. Dubrovnik'te ne bir Sırp azınlık yaşıyordu ne de Hırvatlar tarafından ablukaya alınmış bir JNA kışlası mevcuttu. Ama Adriyatik kıyısının bu güney şehri iştahlarını kabartıyordu Sırpların ve Hırvatların çaresiz çırpınmaları karşısında iyice şımarmışlardı. Saldırı beklemeyen Dubrovnikliler hazırlıksızdılar, gafil avlandılar. Savaşın her bir yana sıçramasıyla Burhan ve Nimeta Zagreb'de mahsur kalmışlardı. Nimeta sağ salim Hırvatistan'ı terk edebilmesi için kocasına da bir gazeteci belgesi almaya uğraşıyordu. Ayrıca her gün yayınlanan ölü listelerinde Stefan'ın adını arıyordu. Onun nerede olduğunu bilmiyordu ama o sıralarda Vukovar'da olduğuna emindi. Çünkü Vukovar kendinden çok üstün güçte bir düşmana karşı ölüm kalım savaşı vermekteydi. Gönüllülerin çoğu ve Hırvat güçlerine yeni katılanlar şehri savunmak için oraya yollanmıştı. Asker olmayan insanların düzenli bir ordu karşısında ne kadar tutunabileceklerinin hesabı yapılıyordu Zagreb'de. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, sözü geçen bir Allah'ın kulunun Sırplara dur demesini bekliyordu Tujman ümitle. Avrupa'nın dördüncü en büyük ordusu JNA'nın gerçek durumuysa içler acısıydı. Ordudan kaçının haddi hesabı yoktu. Sırp asıllı olmayan erlerin hiçbir savaşmak istemiyordu. Ordudan kaçanlara aşırı milliyetçi olmayan Sırplar da dahildi. Disiplin sıfır noktasına inmişti. Emir komuta zinciri kırılmıştı. Ordu içinde kimin baş kimin ayak olduğu birbirine karışmıştı. O yüzden de Vukovar halkı disiplinli bir ordu olması gereken JNA karşısında direnişini sürdürebiliyordu. Sonuna kadar kahramanca direnen, düşmanıyla göğüs göğüse savaşan Vukovar nihayet tamamen düştü. Vukovar polisi sadece sivil halk arasında 500 civarında ceset teşhis etti. Hastaneler yaralı doluydu. Vukovar'da yaşayan Hırvatlar Zagreb'i yardımlarına koşmamakla ağır bir şekilde suçladılar. Tuçman'ın uluslararası sempati kazanmak için onları harcamayı göze aldığını düşünüyorlardı. Nimeta son ölü ve yaralı listelerinde satır satır inceledi. Stefan Stefanovic Vukovar Hastanesi'nde hafif yaralı olarak ayaklı tedavi görmüş ve taburcu edilmişti. Dubrovnik Sırp ateşi altındaydı. Güzelim şehir bombalardan delik deşikti. Dubrovnik'i ve varoşlarını korumakla görevli bir avuç Hırvat ulusal muhafızı tabanları yağlayıp kaçınca, JNA elini kolunu sallayarak bölgeye girmiş, köyleri, kasabaları teker teker önce yağmalayarak sonra da yağmaladığı evleri ateşe vererek ilerliyordu. Dubrovnik'in savunması şehrin içindeki birkaç milli muhafıza kalmıştı. Eski kalenin içine mevzilenen muhafızlar savunmayı sonuna kadar sürdürmeye kararlıydılar. İvan, Nimeta'dan ilginç olayların yaşandığı Dubrovnik'e kadar uzanıvermesini istemişti. Savaş sırasında ünlenen Otel Argentina, yabancı gazeteciler ve Avrupa topluluğu üyeleriyle tıklım tıklım doluydu. Nimeta'nın da bir süre bu otele yerleşmesini istiyordu İvan. Karısının işlerine hiç burnunu sokmayan Burhan sonunda patlamıştı. "Evimize dönüyoruz Nimeta. İvan kendine senden başka bir savaş muhabiri bulsun." Aslında beni o yollamak istemedi Burhan. Ben sana ulaşmak için... Tamam karıcığım. Ama aylardır evimizden uzaktayız. Eve dönme zamanımız geldi. Dubrovnik'e met gitsin. Burhan'ın sesi o kadar kesin çıkıyordu ki Nimeta biraz şaşırdı fakat üstelemedi. Saraybosna'ya dönmek için hazırlıklarını yaptılar. 2 gün sonra Bosna'ya hareket edecek bir grup gazeteciyle birlikte döneceklerdi Saraybosna'ya. Zagreb'deki son akşamlarında kaldıkları otelin barında içkilerini içerlerken Burhan arkası kapıya dönük oturan karısına eğildi. "Bak şu içeri giren adam senin haberci arkadaşlarından biri değil mi?" diye sordu. Nimeta Burhan'ın gösterdiği yöne baktı. Barın girişinde birkaç adam ayakta garsonla konuşuyorlardı. Adamlardan bir tanesi Stefan'dı. Kocası ayağa kalkmış, onlardan yana bakan Stefan'a eliyle buyur işareti yapıyordu. Stefan arkadaşlarından ayrılıp bulundukları masaya doğru hafifçe topallayarak yürüdü. Nimeta'yı selamlamadan önce ayakta bekleyen Burhan'ın elini sıktı. Nimeta dizlerine felç inmiş gibi kımıldamadan oturuyordu. Stefan eğildi, bir öpücük kondurdu yanağına. "Bizimle bir içki içmez misiniz?" diye sordu Burhan. Stefan bir iskemle çekip oturdu. "Nasılsınız Burhan?" dedi. "Nimeta sizi çok merak ediyordu ama görüyorum ki her şey yolunda gitmiş." Çok zayıflamıştı. Kısa sürede 10 yaş ihtiyarlamış gibiydi. "Evet, yarın evimize dönüyoruz artık," dedi Burhan. "Asıl sen nasılsın Stefan?" diye sordu Nimeta sesi titreyerek. "Yaralandığını duydum." "Kim dedikodu yapıyor böyle?" dedi Stefan gülerek. "Öyle şeyler gördüm ki yaralandım demeye utanırım." "Savaşıyor muydunuz?" diye sordu Burhan. "Vukovar'daydım. Orası bitti. İnanın bana kelimenin esas anlamıyla bitti. Yarın tekrar Dubrovnik'e geçiyorum." "Yine savaşmaya mı?" Sesinde saygı vardı Burhan'ın. "Evet," dedi Stefan. Önüne bırakılan içkiyi bir dikişte bitirdi. Nimeta'ya döndü. "Bu kez sıyırdım ama ölmek için önümde daha çok fırsat var." Nimeta yanıtlamadı. Burhan atıldı. "Allah korusun," dedi. "İnsanın ölümü yaşama tercih ettiği anlar oluyor," dedi Stefan. "Savaş insanların başına gelebilecek en pis, en korkunç şey." İçkiye teşekkür edip ayağa kalktı. "Veda etmek için elini sıkarken şanslı adamsınız," dedi Burhan'a. Nimeta'nın gözleri hep yerdeydi. Burhan acıyla gülümsedi. "Şansımızın sürmeyecek," dedi. "Sizden sonra sıra bize de gelecek." Nimeta kendinde yeterli gücü bulunca o da ayağa kalktı. Stefan'ın elini tuttu. "Yolun açık olsun Stefan," dedi kısık bir sesle. "Allah seni korusun." Solgun yanaklarından öptü Stefan'ın. Göz pınarlarında yaşlar parlıyordu. Stefan gittikten sonra birer içki daha ısmarladılar. "Üzüntünü anlıyorum Nimo," dedi Burhan. "Bir meslektaşı savaşa uğurlamak herhalde kolay değil." Nimeta sessizdi. Konuşan yine Burhan oldu. "Arkadaşım bana şanslısın dedi ama ona da söylediğim gibi çok yakında sıra bize de gelecek." Gelecekti. Birbirlerinin gözlerini oyan Hırvat ve Sırp liderleri tek bir konuda anlaşabilmişlerdi. Bosna Hersek'i paylaşmaktı. Ve Burhan belki o anda bu gerçeği bilmiyordu ama hissediyordu. Ne giysek alev. Eylül 1991, Mart 1992. Nimeta ve Burhan, Hırvatistan'da savaş devam ederken kabanlı koyun gibi boynunun vurulacağı günü bekleyen Saraybosna'ya sağ salim döndüler. Bosna'da insanlar gergin ama sakindi. Belki de İslam'a mahsus bir tevekkülle başlarına çok yakında gelecek olan belayı vakar ve sabırla bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović, Hırvatistan ve Slovenya'nın Yugoslavya'dan kopuşlarının uluslararası camiada tanınmasını geciktirmek için elinden geleni yapıyordu. Bosna Cumhurbaşkanı bütün hazırlıklar tamamlanmadan vaktinden evvel onaylayacak bir tanımanın Bosna'yı çok zor bir duruma sokacağını iyi biliyordu. Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlığını tanıdığı anda Bosna'nın da aynı şekilde davranarak Yugoslavya'dan kopması gerekecekti ki bu Bosna sınırları içinde yaşayan Sırplarla iç savaşı göze almak demekti. Ya da Yugoslavya Federasyonu içinde kalacaklar, Kosova, Vojvodina ve Montenegro gibi tamamen Sırpların yumruğu altına gireceklerdi. Izetbegović'in bu konuda endişelerini anlayan tek bir kişi daha vardı. Yugoslavya'ya barış getirmekle görevlendirilmiş Lord Carrington. Lord Carrington, İngiltere Başbakanı Mrs. Thatcher kabinesinin ilk dışişleri bakanıydı ve dosyası başarılı siyasi operasyonlarla doluydu. Avrupa Topluluğu Dışişleri Bakanları Konseyi'nin o sıradaki başkanı Hans van den Broek, Carrington'dan 2 ay önce Yugoslavya'da barış sağlayacak bir formül geliştirmesini istediğinde Carrington içinden gülmüştü. Yugoslavya'nın işlerinin 2 ayda yola girebileceğini düşünmek için budala olmak gerekiyordu. Lord Carrington ise budala değildi. Üstelik Tudjman ve Milosevic ile ilk görüşmesini yapar yapmaz bu iki adamın kafasında şekillenen haritayı hemen görmüştü. Slovenya'nın Yugoslavya'dan kopuşu ne Sırpları ne de Hırvatları ilgilendiriyordu. Onlar kendi özelliklerini ilan ederlerken Slovenya'nın dışında kalan Yugoslav topraklarını nasıl paylaşacaklarının hesabını yapmaktaydılar. Ve Carrington biliyordu ki geride kalan cumhuriyetlerin çıkarları ince ince düşünülmeden, planlanmadan ve taraflarca onaylanmadan Hırvatistan ve Slovenya uluslararası platformda tanınırsa tüm Yugoslavya, Hırvatistan ve Sırbistan arasında paylaşılacak ve diğer halklar eriyip gidecekti. Sınırları dahilinde sadece Slovenlerin yaşadığı Slovenya, paşayı kurtaran tek cumhuriyet olacaktı. Bu arada Bosna Hersek'inde eninde sonunda bağımsızlığını istemek zorunda kalacağını bilen Radovan Karadžić, Hırvatistan'da uygulanan taktiği şimdi Bosna Hersek'te uygulamaya başlamıştı, hem de çok daha bilinçli olarak. Çünkü elinin altındaki arkanın kaplanları artık iyice deneyimliydiler ve Radovan tecrübelerinden öğrenmişti. Güçlü olan ve erken vuran kazanıyordu. 20. asırda bile böyleydi bu iş. Eylül başında Bosnalı Sırplar özerk ilan ettikleri 4 ayrı bölgede federal ordu tarafından korunma istediler. Bu kez faşist Hırvatlardan değil de fanatik Müslüman boşnaklardan korkuyorlardı. Ordu bu çok tutarsız isteği yerine getirmekte hiç gecikmedi. Ağır silahlarla donatılmış taburlar Eylül sonuna kadar Bosna ve Hersek'in Sırplarca Sırp ilan edilmiş bölgelerini kuşattılar ve devlet içinde devlet yaratmış olmakla kalmadılar. Bu toprakları Hırvatistan'a saldırmak için de kullanmaya başladılar. Zaten Banja Luka'daki tank eğitim birliğini de bir süredir bu niyetle kullanmaktaydılar.